Ayrım 10, sayfa 97. Mauro ve Rizzoli, şapelin üst kısmına çömelip Mary Clement'ın binanın döşeme altı boşluğundaki mahon ağacından yapılmış kaplama panelini incelemeye başladılar. Rizzoli'nin hafifçe ittiği panel kapağı hiç ses çıkarmadan sonuna kadar açıldı. Bir yandan kıpırtı seslerini dinleyip bir yandan da önlerine uzayıp giden karanlığa baktılar. Ilık bir esinti geldi yüzlerine. Rizzoli el fenerini boşluğa tuttu. Masif kirişlere ve yeni yapılmış pembe izolasyon malzemesine göz attılar. Yerde bir sürü elektrik kablosu görünüyordu. Açık alana ilk giren Rizzoli oldu. Mara kendi el fenerini açıp onu takip etti. Ayakta durabileceği kadar yüksek bir yer değildi burası. Tavandaki kirişlere çarpmamak için başını eğmek zorunda kaldı. El fenerinin ışıkları karanlıkta geniş bir delik açarak yayıldı. Bu deliğin ötesinde ne kadar olduğunu göremiyorlardı. Maura nefes alıp verişlerini duyuyor, alçak tavan, nemli ve basık hava yüzünden kendini bir mezarın içine gömülü hissediyordu. Biri dokundu koluna. Çok korktu Maura. Rizzoli hiçbir şey söylemeden sağ tarafı işaret etti. Rizzoli önde, gölgelerin içinden ilerlerken ahşap zemin gıcırdıyordu. Bekle, dedi Maura. Birilerini aramamız gerekmez mi yardım için? Neden? Orada tehlikeli bir şey olabilir. Kimseyi yardıma falan çağıramam. Ya ses aptal bir rakundan geliyorsa? Durdu ve el fenerini sağa sola çevirmeye başladı. Sanırım şu anda batı tarafındayız. Burada sıcak bir hava var. Fenerini söndür. Ne? Onu söndür. Bir şey kontrol etmek istiyorum. Mauro istemeye istemeye fenerini kapattı. Rizzoli de öyle. Karanlığın birden çökmesiyle birlikte Maura'nın nabzı hızlı atmaya başladı. Etrafımızda ne olduğunu göremiyoruz. Bize doğru ilerleyen şey ne olabilir acaba? Karanlığa alıştırmak için kırpıştırdı gözlerini. Sonra ışıkları fark etti. Yer tahtasının boşluklarından sızan ince çizgiler halindeki ışıklar. Rizzoli'nin her adım atışında tahtalar gıcırdıyordu. Çömelip başını yere doğru eğdi. Bir süre bu şekilde durduktan sonra hafifçe güldü. Hey, bu Riverhide'de olanların soyunma odalarını gizlice röntgenlemek gibi bir şey. Ne aradığını söyler misin bana? Kemla'nın odasını. Şu anda tam onun üzerindeyiz. Burada bir budak deliği var. Mağara karanlıkta el yordamıyla Rizzoli'nin eğildiği yere doğru gitti. Diz çöküp boşluktan içeri baktı dikkatle. Kemla'nın masasını gördü. Doğruldu. Parmaklarından bel kemiğine kadar ilerleyen bir ürperti hissetti. Ben odadayken burada ne varsa beni görebiliyordu. Beni izliyordu o şey. Güm, güm, güm. Rizzoli kendi ekseni etrafında o kadar hızlı döndü ki dirseği Mauro'ya çarptı. Mauro el yordamıyla fenerini yaktı. Burada, bu döşeme altı boşluğunda onlarla birlikte olan her neyse ya da kimse bulmak için ışık demetini dört bir yana döndürdü. Kirişlerden sarkıp başının üzerine düşen tüy gibi hafif örümcek ağlarını çekti üzerinden. Buradaki hava o kadar sıcak ve boğucuydu ki bir an nefessiz kalıp paniğe kapıldı. O ve Rizzoli içgüdüsel olarak kendilerini savunmak istediklerinden sırtlarını birbirine dayayıp ilerlediler. Karanlıkta ilerlerken Maura Rizzoli'nin sıkı kaslarını hissedebiliyor, hızlı nefes alıp verişlerini duyabiliyordu. Mauro o kadar süratli şekilde etrafına bakmıştı ki feneri ilk açtığında karşısına gelen şeyi gözünden kaçırmıştı. Feneri bir daha döndürdüğünde karşısına çıkan şey karşısında gözlerine inanamadı Mauro. Ona doğru bir adım attı. Yaklaştıkça daha da artıyordu korkusu. Işığını sağa sola oynattı. Hepsi aynı formdaydı. Birbirine benzeyen bir sürü şey. Tanrım! Burası bir mezarlık. Ölü bebek mezarlığı. Fenerin ışığı titredi. Otopsi sırasında bistriyi tutarken bir nebze bile kımıldamayan ellerinin titremesini engelleyemiyordu bir türlü. Bir an durakladı. Tuttuğu ışık bir suratı aydınlatıyordu şimdi. Mermer gibi parlak iki mavi göz. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlayana kadar öylece gözünü dikip baktı gözlere. Ve bir kahkaha attı. Korkuyla dolu koca bir kahkaha. O sırada tam arkasında olan Rizzoli ışığı pembe ciltli, kırmızı dudaklı, cansız bakışlı şeye tuttu. ''Baksana şuna'' dedi. Bu sadece lanet olası oyuncak bir bebek. Mauro ışığı hemen yanında yatan diğer cisimlere tuttu. Yumuşak plastikten yapılma tombul bir sürü oyuncak bebek. Cam gözlerin ışıltısı çarptı yine gözlerine. Bunların hepsi oyuncak bebek dedi. Burada bir oyuncak bebek koleksiyonu var. Baksana nasıl da tek sıra haline dizilmişler. Esrarengiz bir kreş gibi burası. Ya da bir ayindelermiş gibi, dedi Mauro yavaşça. Tanrı'nın tapınağında kötülcül bir ayin için toplanıyorlarmış gibi. Of ya, işte şimdi beni korkutmayı başarabildin. Güm, güm, güm. İkisi birlikte hızla dönüp ışıkları karanlığa tutmaya devam ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. O tuhaf ses gittikçe zayıflamıştı. Onlarla birlikte döşeme altı boşluğunda tıkırdayan şey, ışıklarının erişebileceği bölgeden epeyce uzaklaşmıştı. Mauro Rizzoli'nin silahını çıkarttığını gördüğünde korkuyla irkildi. ''Bunun bir hayvan olduğunu sanmıyorum.'' dedi Mauro. Bir an durduktan sonra ''Ben de.'' dedi Rizzoli. ''Hadi buradan çıkalım, lütfen.'' Tamam. Rizzoli derin bir nefes aldı. Mauro ilk kez bu kadar korkmuştu. Tamam, oldu. Kontrollü ve yavaş adımlarla çıkacağız. Acele etmeye gerek yok. Geldikleri yöne doğru ilerlerken yan yana durmaya özen gösterdiler. Hava gittikçe serinlemiş, rutubet artmıştı. Ya da belki de korkudan buz kestiği için Mauro'ya öyle gelmişti. Bu lanet olası yerden bir an önce kurtulmak istiyordu Mauro. Panelin içinden şapel geçitinin içine geldiklerinde soğuk havayı teneffüs eder etmez Mauro korkunun hafiflediğini hissetti. Burada, bu ışıklı yerde yeniden kontrolü ele aldığını düşündü. Yeniden mantıklı düşünüyordu artık. O karanlık yerde gördükleri de neydi öyle? Bir dizi oyuncak bebek, başka hiçbir şey yoktu. Plastik bedenler, cam gözler, naylon saçlar. O bir hayvan değildi, dedi Rizzoli. Çömelmiş, yeri inceliyordu. Ne dedin? Burada bir ayak izi var. Rizzoli parmağıyla toz halindeki lekeleri gösterdi. Bir spor ayakkabısına ait ayak izleri. Mauro ayakkabılarını kaldırıp baktığında kendisinin de geçidin içinde toz taşıdığını gördü. Bu ayak izlerini kim bıraktıysa ilerideki döşeme altı boşluğundan kaçıp buraya gelmiş olmalıydı. İşte yaratığımızı yakaladım, dedi Rizzoli başını sallayarak. Tanrım, iyi ki ateş falan açmamışım, düşündükçe. Mauro dikkatle baktı ayak izine. Birden tüyleri ürpermişti. Bu bir çocuğa aitti. 6. Grace Otis, manastırın uzun yemek masasında oturmuş başını sallıyordu. Sadece 7 yaşında. Söylediği her şeye güvenemezsiniz. Bana da sürekli yalan söyler. Yine de onunla konuşmak istiyoruz, dedi Rizzoli. Tabii izniniz olursa. Ne konuşacaksınız onunla? Orada ne yaptığını soracağız. Bir şeye zarar mı vermiş? Onun için mi konuşacaksınız? Grace sinirli sinirli kendisini mutfaktan çağıran başrahibe Mary Clement'a baktı. ''Onu cezalandıracağım muhterem başrahibe. Sürekli peşinden koşturuyorum ama nasıl sinsi ve yaramaz bir kız size anlatamam. Kaşla göz arasında.'' Mary Clement boğum boğum olmuş ellerini Grace'in omzuna koydu. ''Lütfen, bırak polis onunla konuşsun.'' Grace bir an durdu. Emin olamıyordu. Mutfak temizliğinden sonra önlüğü yağ ve domates sosu lekeleriyle donmuş, bir tutam mat ve kumral saç at kuyruğundan kurtulup terli yüzünün üstüne düşmüştü. Kaba, yıpranmış, geçmişte muhtemelen güzellikten hiç nasibini almamış, kırışık dolu bir yüzü vardı. Şimdi diğerleri onun kararını beklerken, kontrolü ve gücü elinde tuttuğunu hissediyor ve bundan memnun olmuş görünüyordu. Mümkün olduğu kadar bu anın tadını çıkarmak istiyordu anlaşılan. ''Neden korkuyorsunuz Bayan Otis?'' diye sordum oraya yavaşça. Soru Grace'i kızdırmış gibiydi. Hiçbir şeyden korktuğum yok. Peki o zaman neden kızınızla konuşmamızı istemiyorsunuz? Çünkü ona güvenilmez. Evet, daha önce de söylemiştiniz. 7 yaşında ama... O yalan söylüyor. Sanki karşısındakini azarlar gibi bakıyordu kadın. Zaten hiçbir çekiciliği olmayan yüzü bu şekilde konuşurken daha da çirkinleşiyor, adeta bir şeytana dönüşüyordu. Her konuda yalan söyler, en aptalca şeyler için dahi yalan söyler. Söylediği hiçbir şeye inanamazsınız, hiçbir şeye ama. Mauro şaşkın şaşkın kafasını sallayan başrahibe bir bakış attı. Kız genelde çok sessiz ve kendi halindedir, dedi Mary Clement. Bu yüzden çalışırken Grace'in onu manastıra getirmesine izin verdik. "Benim bakıcıya verecek param yok," diye sözünü kesti Grace başrahibenin. "Aslında hiçbir şeye verecek param yok. Ancak onu okuldan aldıktan sonra buraya getirirsem çalışabilirim." "Peki sizi hep burada mı bekler?" diye sordu Maura. "Yani burada işiniz bitene kadar sizinle mi kalır?" "Onunla ne yapabilirim ki burada? Çalışmam lazım benim, anladınız mı? Yoksa kocam orada bedava kalabilir mi sanıyorsunuz? Bugünlerde paran yoksa rahat rahat ölmene bile izin vermezler." "Pardon, anlayamadım." "Kocam," dedim. "Kocam hasta. Sen Katarins yurdunda bakılıyor." Grace zehirli bir oka benzeyen bir bakış fırlattı başrahibeye. "Ben burada anlaşmalı olarak çalışıyorum." İki tarafı da tatmin eden bir anlaşma değil şüphesiz diye düşündü Maura. Grace 35 yaşlarındaydı ama kesinlikle hayatının sonuna geldiğini düşünüyor olmalıydı. Hep mecburiyetlerin tuzağına düşmüştü. Şefkat göstermediği bir kız çocuğu, bir türlü gebermemiş bir koca. Grace Otis için Greystone bir manastır değil, resmen bir hapishaneydi. "Kocan neden St. Catherine's'te?" diye sordu Maura kibarca. "Size söyledim, çok hasta. Yakında ölecek." "Nedir hastalığı?" "Lou Gehrig hastalığı, yani ALS," dedi Grace. Sesinde hiç duygu yoktu. O öylesine söylüyordu ama Maura bunun ne kadar korkunç bir hastalık olduğunu gayet iyi biliyordu. Tıpta öğrenciyken amyotrofik lateral sklerozlu bir hastayı incelemişti. Tamamen kendinde uyanık ve de acıyı hissettirebilecek durumda olduğu halde kasları ağır ağır erdiği için kımıldayamıyordu. Hiçbir işe yaramaz bir bedende sadece beyin çalışması gibi bir şeydi bu. Hastanın kalbini, akciğerlerini ve karnını elleriyle muayene ederken kendisini izlediğini hissetmiş ama Maura çaresizce bakan o kederli gözlere karşılık vermekten korkmuştu. Hastane odasından çıktığında hem acı hem de azıcık vicdan azabı hissetti. Azıcık ama. Hastanın trajedisi kendi trajedisi olamazdı. O hastanın hayatına çok kısa bir süre girip çıkan, kadersizliğini paylaşmaya hiçbir mecburiyeti olmayan bir öğrenciydi sadece. Öylece çıkıp gitmekte özgürdü. Ve öyle de yaptı. Ama Grace Otis Maura değildi. Bunun sonucunda da yüzünde derin kırışıklıklar belirmiş, saçlarına erkenden ak düşmüştü. "En azından sizi uyarmış olayım," dedi Grace. "Güvenmeyin ona. Habire hikaye anlatıp durur. Çoğu da komik hikayeler." "Anlıyoruz," dedi Maura. "Bütün çocuklar gibi. Eğer onunla konuşacaksanız benim de odada olmam lazım. Sadece yaramazlık yapmasın diye." "Tabii ki. Bu sizin bir anne olarak en doğal hakkınız." Sonunda Grace ayağa kalktı. "Noni mutfakta bir yerlerde saklanmıştır şimdi. Gidip getireyim." Grace'in yeniden içeri gelmesi 5-10 dakika sürmüştü. Koyu saçlı bir kızın elinden tutuyordu. Noni'nin gelmek istemediği ve sonuna kadar inat ettiği çok açıktı. Minik vücuduyla Grace'in acımasızca sürüklemesine direnmeye çalışıyordu. Sonunda Grace artık sabrı kalmamış, yorgun bir kadının bıkkınlığıyla kızı koltuk altından sert bir şekilde kavrayıp kaldırdı ve sandalyeye oturttu. Saklandığı yerden bu kadar çabuk bulunması karşısında afalladığından bir süre hiç hareket etmedi. Kara şeklindeki çenesi, odadaki herkesi hızla tarayan koyu canlı gözleriyle kıvırcık saçlı bir cine benziyordu. Önce Mary Clement'a kısa bir bakış attı. Daha sonra Rizzoli'ye bakmadan önce bakışlarını bir süre mağaranın üzerinde gezdirdi. En sonunda da sanki odada sadece Rizzoli bakılmaya değermiş gibi kitlenip kaldı. Rahatsızlık vermek için odadaki tek astımlıyı gözüne kestiren bir köpek gibi Noni bütün dikkatini odadaki tek çocuk sevmeyen insana, Rizzoli'ye vermişti. Grace kızını dirseğiyle dürttü. "Onlarla konuşman lazım." Noni yüzünü ekşiterek karşı çıktığını gösterdi. Sadece bir kelime çıktı ağzından. "İstemiyorum." Sesi kurbağa gibi çatlaktı. İsteyip istememen umurumda bile değil. Bunlar polis. Noni hala Rizzoli'ye bakmaya devam ediyordu. "Hiç polise benzemiyorlar." "Ama onlar polis işte," dedi Grace. "Ve sen onlara doğruyu söylemezsen seni hapse atacaklar." Polislerin ebeveynlerin ağzından duymak istedikleri en son şeydi bu. En çok güvenmeleri gereken kişilerden korkmalarına neden oluyorlardı böylece. Rizzoli Grace'e eliyle işaret ederek susmasını istedi. Kızla aynı hizada göz göze olmak için Noni'nin sandalyesinin önüne çömeldi. Koyu kıvırcık saçları, derin bakışlarıyla şaşılacak derecede birbirlerine o kadar çok benziyorlardı ki Rizzoli'nin karşısında sanki küçüklüğü oturuyordu. Eğer Noni de Rizzoli kadar inatçı ve sert mizaçlıysa kesin kavga çıkacaktı aralarında. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım önce, tamam mı? Rizzoli kıza sert ve duygusuz bir sesle, sanki karşısındaki bir çocuk değil de bir yetişkinmiş gibi davranmıştı. Seni hapse atmayacağım. Çocukları asla hapse atmam ben. Kız kuşkuyla gözlerinin içine baktı Rizzoli'nin. Kötü çocukları bile mi? Evet, kötü çocukları bile. Gerçekten çok ama çok kötü çocukları bile mi? Rizzoli bir an tereddüt etti. Hafif sinirlenmişti sanki. Noni ile işler kolay gitmeyecekti anlaşılan. Tamam, diye kabul etmek zorunda kaldı. Çok ama çok kötü çocukları çocuk yurduna gönderirim. Çocuklar için yapılan hapishaneye. Doğru. O zaman çocukları hapishaneye gönderiyorsun. Rizzoli Maura'ya buna inanabiliyor musun? Der gibi bir bakış attı. Tamam diye içini çekti Rizzoli. Sen kazandın ama ben seni hiçbir şekilde hapishaneye göndermeyeceğime söz veriyorum. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Neden üzerinde polis kıyafeti yok? Çünkü ben bir dedektifim. Polis kıyafeti giymesek de olur ama gerçekten polisim ben. Ama sen kadınsın. Evet doğru. Kadın polis de olabilir. Neyse. Şimdi bana o tavan arasında ne yaptığını söyleyebilir misin? Noni sandalyede kamburunu çıkarttı ve yüzünde şeytanca bir ifadeyle Rizzoli'ye baktı. Tam bir dakika boyunca birbirlerinin gözlerinin içine bakarak ikisinden birinin sessizliği bozmasını beklediler. Sonunda sabrı taşan Grace oldu ve kızının omzuna bir darbe indirdi. Hadi söyle onlara. Lütfen Bayan Otis. Vurmanız gerekmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Onunla hiçbir şey kolay değildir. Hep kavga etmek zorundasınız. Biraz sakin olun tamam mı? Bekleyebilirim. Sen beni beklettiğin sürece bekleyebilirim evlat. Diyordu Rizzoli'nin bakışları çocuğa. Hadi aman Noni. Bize o oyuncak bebekleri nereden aldığını söyle. Hani yukarıda oynadığın bebekler. Çalmadım ben onları. Sana çaldın demedim. Onları buldum. Hepsi bir kutunun içindeydi. Nerede? Tavan arasında. Boş kutular da var orada. Oraya gitmemen gerekiyordu, dedi Grace. Mutfağa yakın bir yerlerde olman gerekiyordu. Kimseyi rahatsız etmemen gerekiyordu. Ben kimseyi rahatsız etmedim. İstesem bile burada rahatsız olacak kimse yok. Demek bebekleri tavan arasında buldun, dedi Rizzoli konuşmayı esas yönüne yönlendirerek. Evet, bir kutu bebek vardı orada. Rizzoli kafasını soru sorar bakışlarla Mary Clement'a döndürdü. Birkaç yıl önce bir bağış kampanyası başlatmıştık. Meksika'daki bir yetimhaneye verilmek üzere bebek giysileri dikmiştik, dedi Mary Clement. Bebekleri buldun ve onlarla oynadın, dedi Rizzoli Noni'ye. Ama kimsenin işine yaramıyordu. Peki tavan arasına nasıl girildiğini nereden biliyorsun? O adamı oraya girerken görmüştüm. Adam? Rizzoli mağaraya bir bakış attıktan sonra Noni'ye yaklaştı. Hangi adam? Belinde bir şeyler vardı. Bir şeyler mi? Bir çekiç ve başka bir şeyler. Başrahibeyi gösterdi. O da gördü onu. O adamla konuşuyordu. Başrahibe Mary Clement gülümsedi. Kimden bahsettiğini anladım. Geçtiğimiz aylarda bir sürü tamirat yapıldı. Çatıyı izole ederlerken tavan arasına da girenler oldu. Ne zamandı bu? Diye sordu Rizzoli. Ekim ayında. Adamların isimleri var mı sizde? Muhasebe defterlerinin içine bakarım. İşlere ödediğimiz ücretlerin kaydını hep tutarız. Çocuğun söylediğinden önemli bir şey çıkmamıştı bu durumda. Bilmediği saklı bir bölgeye çıkan adamı takip etmişti küçük kız. Sadece gizli bir kapıdan girilen, kesinlikle çocukların ilgisini çekebilecek esrarengiz bir yer. Hele hele böyle meraklı çocukların. Karanlıktan korkmadın mı? Diye sordu Rizzoli. Fenerim var benim. Ne aptalca bir soru der gibiydin hani. Tek başına korkmadın mı orada? Neden korkayım ki? Ayrım sonu sayfa 110. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Reverie High. R. E. V. E. R. E. H. I. G. H. Grace Otis. G. R. A. C. E. O. T. I. S. Sen Catherine. S. T. C. A. T. H. E. R. I. N.
E.
Leo Gehrig.
L O U G E H R I G.
Noni.
N O N I.
Cats.
K E D S.